Ayrım 2.
Sözün kısası, her birinin kendine has özellikleri vardı. Koşum takımlarına, eğer ve gemlere gelince böylesine güzelliği insan elbiselerinde bile görmemişsinizdir. Ata meraklı Türk bunları en iyi sanatkarların bulunduğu Meolokastro'dan ısmarlıyordu. Ne sanattır o eğer kapağını hazırlaman, üzengi kayışlarını süslemen ve üzengileri gümüşle kaplaman. Türkler mahmuz ve kamçı kullanmazlardı. En çok bir zeytin dalı, hayvana tatlı sözlerle, o da çok az, sırtını ve boynunu okşayarak, ki bu normal bir konuşma gibiydi, eğitirlerdi. Çoğu kereler akşamları konaklarından dönerken ana yolda karşılaşan Türkler arasında söz dönüp dolaşıp hangi atın daha hızlı olduğuna gelirdi. O zaman birden yolun koşu meydanıymış gibi nal sesleriyle dolduğunu duyar, önünden rüzgar gibi geçen atlıları görür ve sen de bu zevki tadamadığın için kıskançlıktan çatlardın. Atların gidişi de çeşitli çeşitli. Söyleyelim, rahvan, antibody, hayvanın ön ayaklarını birlikte kaldırıp tavşan gibi koşması. Saktukiko, bu en zor adımdır ve yoadlidiko. Bu sonuncusu bana öyle geliyor ki sadece Girit atlarını öğretiliyor ve binici için rahat ve yumuşaktır. Hatta arabada gitmekten daha rahattır. Başka bir devirdeydi bütün bunlar. Adetler başkaydı. Bunları yaşayıp zevkine vardın mı bilmiyorum. Haklarına ne düşünüyorsun onu da kestiremiyorum. Yine de benden duymuş ol. O devri yaşamış ve bu bacaklar arasında kaç tane tay ehlileştirmeyi başarmış olan ve kaptanın gemisine, çobanın sürüsüne veya savaşçının silahlarının olduğu gibi atlara merakı olan benden. Evet, şimdi bile ömrümü gerilerde bıraktığım ve kötü şartlar yüzünden kalemi elime aldığım halde keyif için besleyip okşadığım at aklıma gelince nal sesleri kulaklarımda çınlıyor ve altımda o sevgili yavrucuğumun bir nabız gibi derisi atan vücudu varmış gibi oturduğum sandalyede bacaklarım sıkılıyor. Ata meraklı olan sadece Türkler değildi. Tam tersine, bizimkiler de hayvanlarına kör değildiler. Öyle ki atlarına daha sabırlı ve daha iyi davranmak için bütün zorbalıklarını karılarına ve çocuklarına gösteriyorlardı diyebilirdin. Böyle aşırı bir sevginin insanı nerelere götürebileceğini aşağıda anlatacağım hikayeden anlaman zor olmayacaktır. Retamno'dan 3 saat uzaklıktaki Perdiki köyünde Hayatı Evliyalar kitabında anlatılanlar gibi acayip Stratis bir Mizos veya yazılırken Estratos bir Mizakis adında bir okul öğretmeni yaşıyordu. Daha bıyığı terlememiş bir çocukken Mısır Hidivi Mehmet Ali'nin Girit'i Türkiye Sultanı'na hediye ettiği yıllar, Girit'ten gurbete gitmiş ve İskenderiye'de bir paşanın hizmetine girmişti. Paşa Allah adamıydı. İyilikten bu Girit çocuğunu almış, okula yazdırmıştı. Ve böylece bir Mizos zamanlı harem ayakçılığını derken Yunanca öğretmeni olmuştu. Birkaç yıl geçmiş, öğretmenlikten iyi para kazanmıştı ve iyi para lüks hayat istiyordu. Siyor, siyor, sinyor, hay. Stratis gemiye atlayıp İstanbul'un yolunu tuttu. O zamanlar İstanbul'da adını Falera'dan Atina'ya giden yola vermiş olan Andreas Tsingros diye çok zengin bir Rum yaşıyordu. Tsingros bir Mizos'u yanına katip aldı. Mallarının idaresini ona verdi ve hatta ona en eski çağlardan günümüze kadar Rumluk tarihini yazmak görevini verdi. Kısacası Yunan ırkının bu vatansever ve hayır sahibi kişisi gözlerini kapayacağı saat gelinceye kadar yaban ellerde çok hatır ve şarap sahibi oldu. Siyor Stratis tarihini bitirdi, bitirecek derken 70'ine yaklaşıyordu ve mirasçılar onu dinlemiyorlardı bile. Bir zamanlar her sözü geçen bu adamı şimdiden gömmek istiyorlardı. Zavallı adam kitaplarını ve elle yazılmış 12 okka tutan kağıtlarını aldı ve sonra onu nerede buluyoruz? Vitolia'da öğretmen olarak. Orada bir Rum okulu vardı ve Patrick Rum çocuklarını yetiştirsin diye güvenilir bir insanı oraya göndermeyi düşünmüştü. Türkler öğretmeni yakalıyor, casusluktan ölüme mahkum ediliyor ve mahkemeye kararı padişaha gönderilip ferman gelinceye kadar onu bodruma atıyorlar. 40 gün su ve mısır unu lapası, ayaklarında zincir, asılacağı günü beklerken Sior Estratios Virmizakis, onu resmi adıyla anayım İngilizce çalışıp öğreniyor, bitlenmiş. Öyle bitler ki üzerine bir kuruş koy taşır. Kirlenmiş, demir kelepçelerden sakat olmuş ama lordların dilini öğrenmeye hevesli, durmadan boynunu sıvazlıyor ve onu celladın ipine hazırlıyordu. Ama padişahtan gelen fermanda affedildiği bildiriliyor ve pılısını pırtısını toplayıp Türkiye'yi terk etmesi isteniyor. Sior Stratis uyuşukluğu geçsin diye ovuluyor, yürümeye çalışıyor, sendeliyor. Ayak bilekleri şişmiş, yaralardan pislik akıyor, zavallı ihtiyar iyice topallaşmış. Rumlardan 12 altın frank borç alıyor, genç bir kısrak satın alıyor ve memleketin yolunu tutuyor. 96 isyanından sonra Girit yarı özgürlüğüne kavuşmuştu. Başında Prens Yergos bulunuyordu ve Giritliler memleketi yeniden imar etmek için gurbetten dönüyorlardı. Sior Stratis, Perdiki'ye öğretmen tayin edildi. Bodur ve sıska bir ihtiyardı. 60'ın üstünde demezdin. Frankler gibi giyinmişti, çember sakallı ve kurnaz bakışlıydı ve her zaman koltuk değnekleriyle yürüyordu. Konağı köyün ortasında çeşmenin yanındaydı ve evliydi. Öteki ipten kurtulunca lükse alışkın, zayıf ve soylu ve bütün makyajına rağmen o da kocası gibi yaşlı bir retamnoslu kadınla Augustine adında evlenmişti. Okul müdürünün konağı iki katlı bir ev, bir de bunların üzerinde yabanileşmiş, sık raparklı bir asması bulunan etrafı kireçle boyanmış fesleğen, biberiye, geranium saksılarıyla dolu bir avlunun ucundaydı. Avlunun bütün sol tarafı çatıyla kapatılmış, üzerine basıp atabilmekte kullanılan taş blokları, yemlikleri, yalakları ve kiremitlerin altında saman yığınlarıyla ahır haline getirilmişti. Sior Stratis bir mizosun kısrağı, adı Zambeta idi, beyaz bir eşekti ve insan bu hayvanı öve öve bitiremezdi. Semeri yokken taranmış gibi duran tüylerini, yuvarlak omuzlarını, anlamlı anlamlı bakan gözlerini ve hepsinden çok da kuzguni siyah ve kristal gibi parlak toynaklarını hayranlıkla seyrederdin. Öğretmenin aşkının toynaklarını bal mumuyla parlattığına yemin etmeyecek insan yoktu. Semeri sırtındayken duva altında bir gelin gibi parıldıyordu. Semeri en usta semericiye ısmarlanmıştı ve üzerindeki işçiliği anlatmaya kalksam size masal gibi gelir. Zeytin ağacından yapılmış ve en iyi telatin bir çeşit deri, kaplanmıştı. Kolanı ve üzengi kayışları altın kaplama ve kakmalıydı. Keçesinden, geminden, semerin örtüsünden kim imrenmez böylesine bağlılığa bahsetmeyeceğim. Çünkü bana inanan olmaz. Velhasıl bu beyaz kısrak Sior Stratis'in derdi ve tutkusuydu. Onsuz edemiyordu diyebilirsin. Şarkıda da geçtiği gibi. Kiliseye de okula da ona binip gidiyordu. Çünkü topal ayakları onu taşımıyordu. Ama hiçbir ihtiyaç fiziğin öyle gerektirmedikçe ve diyelim ki ihtiyarlıktan bunamamışsın seni böyle gösteriş yapmaya zorlamaz. Öğretmen Zambeta'yı tımar etmek, yalaktaki suyunu tazelemek, yemini düzene koymak için sabahın köründe kalkıyordu ve saatlerce uğraşıyordu. Sonra aynı ahırda elini yüzünü yıkıyor ve ayaklarını öyle süreye süreye kahvesini içmeye evine gidiyor ve hayvanla sabah sohbetini yapmak için geri dönüyordu. Bu defa hayvan davrandizmeno apotin kaloperasi, rahat hayattan güçlenmiş, Türkçe davranmak kelimesi Yunanca'da güçlenmek, orgazm olmak anlamında. Her gün yeni bir huy ediniyor, bazan öğretmeni göbeğinden ısırmaya, bazen de tepmeye çalışıyor ya da kulağını anırıyor, adamın beyni çatlayacak gibi oluyordu. Sior Stratis anırma hariç her şeye katlanıyordu. Anırma sinirlerine dokunuyordu ve öylesine iyi yetiştirilmiş bir eşeğe yakıştıramıyordu bunu. Bir gün hayvanın açılmış çenesine atıldı, koltuk değnekleri sağa sola savruldu ve yaşından beklenmeyecek bir çeviklikle hayvanın açık ağzını kıllı ve kerpeten gibi güçlü elleriyle kavradı. Bu zamansız ve uygunsuz anırmayı boğmak için koltuğunun altına kıstırdı. Ama hayvan da kızdı ve boynuyla Sior Birmizos'un belini kucakladı, bir itti ve onu yere serdi. O gün orada olsaydın da eşeğin baldırları ve yerdeki koltuk değnekleri arasında düğüm olmuş, saman tozları içinde yuvarlanan büyük Yunan tarihçisinin ve uzakta başında gece kukulatası utancından yüzü kızarıp bozaran karısı Kiri Augustine'ın hallerini görseydin. Ama biz Retemno'nun Giritli Türklerine dönelim. Daha az önce sözünü ettiğimiz çınarda ve limanda tersanenin yanında iki büyük Türk kafenesi, kafene kahvehane bulunuyordu ki böylesini zor görmüşsündür. En büyük limanda olanıydı ve bir sokaktan öbürüne bütün mahallenin enini kaplıyordu. Bir kapısı karaya, öteki kapısı denize bakıyordu ve uzunluğu 100 adım kadardı ve genişliği de ona göreydi. Liman tarafındaki kapıdan girdin mi sağında bir duvara yapılmış bir sahanlık vardı ki burada hatırı sayılır Türkler otururdu. Aşağıda ise duman bulutları ve öksürükler arasında masalar, sandalyeler ve nargilelerle iç içe basit halk, işçiler, zanaatkarlar kaynaşırdı. Kahveci ibrikleriyle ve aşağıda gölgede çalışan çıraklarıyla parmaklıklı bir bölmenin arkasında bulunurdu. Karanlık basarken kafenede tavana asılı iki büyük petrol lambasıyla oraya buraya konmuş her biri iki veya daha fazla fitilli 5-6 fener yakılırdı. Kafene alacakaranlıkta dolmaya başlar ve akşam namazından sonra kalabalık son haddini bulurdu. Atlarıyla ana yolda dört nalaya yarışmalarını gururla seyrettiğimiz o süvariler de evlerinde atlarından inmiş, haremleriyle yemeklerini yemiş ve şimdi mayışmış bir halde buraya gelmiş olurlardı ve karınlarının tokluğundan göz kapakları düşerdi. Eli göğüste eğilerek birbirlerini selamlarlar ve her biri sahanlıktaki yerine otururdu. Bu sahanlık ince bir marangozluk işiydi. Selvi ağacından yapılmıştı ve uzun zaman kullanılmaktan kehribar gibi parlardı. Üzerinde camının bacasına teneke gömlek geçirilmiş o iki asılı lamba yanardı ve aşağıda her yerde kimisi açık başlı, kimisi sarıklı veya fesli ama çoğu yalın ayak kaba halk gemiyi tehdit eden deniz gibi çalkalanıp gürültü ederdi. Kopiller, kopil, çocuk, romence. İyice hazırlanmış nargileleri getirir, başlarını eğerek her müşterinin önüne bırakır, kor gibi yanan kömürü bu iş için yapılmış ve bir fincandan büyük olmayan mangalcıktan alıp tömbekinin üzerine koyarlardı. O zaman koca Türk sonsuz mutluluk içinde yerde sürünmesin diye marpuçu nargilenin boynuna dolar, kehribar ucunu ağzına götürür ve güle dalan tırtıl gibi huzurlu bir uyuşukluğa dalardı. Bunların üzerine akşam naklini yani hikayesini anlatacak olan hikayeci de çıkar gelirdi. Retomna'da iki meşhur hikayeci yaşıyordu. Harhalidakis ve Hasan Aki. Hasan Aki, küçük Hasan, Hasancık. Birincisi iyi aileden gelen yüzseli, üstü başı temiz biriydi. Nazik davranışları ve bakımlı sakalıyla sözün kısası en azından hoca gibi bir adamdı. Ötekisi ise limanında doğma büyüme, şaşı gözlü, kalın dudaklı biriydi. Hikayeciliğinin yanı sıra ayakçılık, evleri alışveriş, komisyonculuk ve benzeri işler de yapıyordu. Halidakis o günlerin ve geçmiş zamanların olaylarıyla ilgili nakli. Nakli Osmanlıca nakilden hikaye. Anlatmakta ustaydı. Ciddi hikayelerden sonra insanın kafasını dinlesin diye anlatılan edepsizlik o hikayelerde ise Hasan Aki bir taneydi. Tarihi hikayeler uzun olabilir, akşamlarca sürebilirdi. Edepsizlikolar ise hafif, şaka kabiliğinden şeylerdi. Kısaydılar. Öyle ki hikayeci bunları uzatmak için işlerine başka şeyler katar veya sesini şarkı söyler gibi titretip yayarak anlatırdı. Derken hikayeci sahanlığa çıkar, oradaki efendilere iyi akşamlar diler, bağdaş kurup oturur ve eğer dilimize çevirebilirsem ve önümdeki kağıt yeterse benzeri olmayan hikayesini aşağı yukarı şöyle başlardı. Çar'ın damadı Yunanlıların, Yunanlar kendilerini Yunanlı değil, Elinas, Helen derler. Kralı, Georgios'un Konstantin ve Korse adlarında iki oğlu vardı. Yaşça büyük olan Konstantin daha kuvvetliydi ve her gün küçük kardeşini itip kakıyor, rahat bırakmıyordu. Bunu gören babaları düşünüp taşındı ve evindeki kargaşalıkta yardımını istemek için padişaha gitmeye karar verdi. Kraliçeye veda etti ve oğullarına nasihatlerini tekrarladıktan sonra İstanbul'a yola çıktı. Burada yolda yaşanan maceralar ki çoğu gemici Simbad'ın hikayelerinden alınmış, savaşlar, fırtınaları anlatılıyor ve hikayeyi dinleyenler zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorlar. Sonunda binbir güçlükten sonra Kral Georgios İstanbul'a varıyor, günlerce aç susuz ve paçavralar içinde Dolmabahçe Sarayı'nı arıyor ve padişahın huzuruna çıkmak istiyor. Ama nerede? İznin vezirden çıkması gerekiyor ama ne vezir dinlemek istiyor onu, ne vezirin katibi, ne katibin çubukçusu, ne çubukçunun çırağı olan ne de. Bir şey başaramadığı için canı sıkılan Yunanların kralı bitlerinden temizlenmek için bir hamama giriyor. Orada hamamcı kadın ona acıyor ve kadınlar her şeyi becerebildikleri için çırağından çubukçuya, çubukçudan katibe, katipten vezire derken Yunanların kralına, sultana saygılarını yollamakta yardım ediyor. Sultan cevabı için onu bir ay bekletiyor. Ahırlarda yatmasına, hizmetçilerin kazanından yemek yemesine izin veriyor ve sonunda onu kaftanının huzurunda dinlemeyi kabul ediyor. Padişahın kendisi bir kafesin arkasından bu gavurun dertlerini dinliyor ve uzatmayalım. Merhametli kalbi ona acıyor, burnuna halka takmak yerine küçük oğlunu oraya yollasın ve böylece çocuk ağabeyinin zulmünden kurtulsun diye Girit'i ona hediye ediyor. Türkler bütün bu zaman içinde kulaklarını dikmiş her kelimeyi dikkatle dinlerken nargilelerini fokurdatır ve Hristiyan kralın başına gelen felaketlerden ve küçük düşürülmesinden memnun defalarca iç çekerlerdi. Sözler bitince topluluk derin bir nefes alır, kurulur, marpuçları nargilenin boynundaki bakır tasa bırakır ve göğüslerinde bir hafiflik hissederdi. Kafeci denize bakan kapının mandalını açar, tuzlu ve serin bir hava dumanlar arasında yol açarak içeri dolardı. Hikayeci hikayesini dinlemiş olan Çelebilerin önünde eğilir, o da nargilesini içmek için bir köşeye otururdu. Nakli kimse tartışmazdı. Onu daha önce de dinlemişlerdi ve yalan olduğunu, Harhaledakis tarafından uydurulduğunu bilirlerdi. Ama bu, duydukları hazzı azaltmazdı. Dokuma tezgahındaki kumaşın iplikleri gibi söz sözle, yalan yalanla kesişir ve örgüye ruh, sineğin örümcek ağına takıldığı gibi takılırdı. İnsan kendini unutur ve bu baştan çıkarıcı oyuna kapılır, hikayenin zor anlarında içini çeker, hoş yerlerini dinlemek için yerine bir güzel yerleşirdi. Burada içi boş söz yoktur. Hikayeyi dinleyenler arasında anlatılan olayları yaşamamış olanı bulamazsın. Hristiyanların 96 ayaklanması ve özgürlüğe kavuşmaları dünkü olaylardı. Ve bütün Türkler silahlara sarılarak orada burada çarpışmışlardı ve her birinin öbür dinden biri tarafından öldürülmüş bir kardeşi veya akrabası vardı. Daha hikaye Harhaledakis'in dudaklarında biçimlenmeden çok önce Türkler onu tecrübeleriyle yaşamış ve kanlarıyla beslemişlerdi. Hikayeci ilk defa anlatacağı bir şeye başlayıp da hikayesini hoşa gidecek bir hale sokmak için en uygun kelimeleri ararken ileri gelenler ve sıradan halk, herkes onun ağzının içine bakar ve ruhları onun ruhuyla bir olurdu. Ama şimdi tekrar tekrar anlatılmış olan nakliyi duyan kulaklar onu yine birlikte ve ilhamla ama bu defa sakin ve tatlı tatlı izlerdi. Şimdi hikaye dinlemenin zevki başkaydı. Türklerin seve seve tarihin sesi olarak kabul ettikleri bu acayip hikayenin ardından yine çağdaş hayattan alınmış ve onun ihtiraslarıyla boyanmış yakışıksız Arzısiko nakli gelirdi. Oğlanlara düşkün bir Türk iyi aileden bir Hristiyan çocuğuna iştahlanıyor, onun peşinden koşuyor, yaltaklanıyor, onu çağırıyor, binbir yolla onu Allah'ın yolundan çıkarmaya çalışıyordu. Zaman geçiyor, feleğin çemberi dönüyor, aylar doğup doğup batıyordu. Hikaye sürüyor, bir sonunu görür gibi oluyorsun, bir ipin ucunu elinden kaçırıyorsun. Hikayecinin sesi bir yükseliyor, bir kısılıyor, bazen kıvraklaşıyor, bazen fısıltıya dönüşüyor. Bir ara en kritik an yaklaşıyor, şiddetli ve kötü akıbet hikayecinin dudaklarından dökülmek üzere herkesin zevkten nefesi kesilmiş. Ama ses yeniden sakinleşiyor, titrekleşiyor, ağırlaşıp şarkılaşıyor. Çelebiler hikayecinin dudaklarına asılmışlar. Bir an geliyor, ip kopuyor, hikaye birden sona eriyor ve vücutlar havası boşalmış gibi oldukları yere yığılıveriyor. Kafeci deniz kapısını tekrar açıyor, serin ve taze hava dumanları savuruyor ve kalabalık hareketleniyor. Çünkü dağılma zamanıdır. Gerçekten şu hayal müthiş şey. Kısaltarak anlattığım bu hikayeler sanki her şeyi gözlerimle görmüş ve bizzat yaşamışım gibi bugün bile beni alıp sürüklüyor ve masal olduklarını unutuyorum. Seni nasıl da etkiliyor lanet olası. Liman bölgesinde Şeytan Çarşısı'nın alt tarafında dükkanı olan bir Türk aktar var. Bütün malı birkaç çuval sakız, tarçın ve karanfil, bir iki zembil leblebi ve şan fıstığıydı. Devamlı oturmaktan yağ bağlamıştı ve gözleri kuşlarınki gibi küçüktü. Ama son derece iyi kalpliydi ve kime sorsan sana Girit'te ondan daha yumuşak bir insan bulunmadığını söylerdi. Neyse, o kapısının önünde otururken yoldan geçen herkes onu adıyla çağırıp selamlardı. Ondan ise çıt çıtmazdı. Yalnız el sallar, tatlı tatlı gülümser ve dönüp elindeki at püskülüyle mallarına konan sinekleri kovalardı. Bir keresinde cesaretini toplayıp sırrını söyledi. İki gözüm, Allah'ın bize verdiği nefes sayılıdır. Onu lafla harcarsan ruhunu kaybedersin. Hayat sana haram olur. Böyle bir gün Türklerin ileri gelenlerinden İstanbul'dan yeni dönmüş kalpaklı biri bu adamın önünde durur ve ona der ki, günün hayırlı olsun Mustafa Efendi, nasılsın? Gemiyle İstanbul'dan yeni geldim. Sana sultanın selamlarını getirdim. Gözlerinden öpüyor ve nasılsın diye soruyor. İyilerin iyisi adam gözlerini yere dikip gülümser ama ağzını açmaz. Ve benim ağzımdan sana haber yolladı. Ona hemen mektup yazmanı istiyor. Çünkü seni düşünmekten, onu unutmuşsundur diye üzülmekten gözlerine uyku girmiyor. Bunun üzerine Mustafa ağzını açıyor. Memnun bir halde içini çekiyor ve adama diyor ki, biliyorum ki bütün anlattıkların doğru değil ama sağ ol. Anlat sen, kesme çünkü hoşuma gidiyor. Şimdi Hristiyanlara dönmemizin zamanı geldi. Herkesin anlayacağı gibi Çar Caddesi'nde tüccarların arkasından eski soyluların da zenginliği kalmamıştı. Şimdi para başka yolları tutmuştu ve sanırdın ki bu paralar bilgisiz ve küçük ailelerden doğmuş insanları arıyordu ve asiller takım hazırdan yiyor ve kışın yapraklarını döken ağaçlar gibi çıplaklaşıyorlardı. Böyle çok asil takımı vardır Etomna'da. Belki de başka şeylerde bulabileceğinden de fazla. Kimisi Bizansların soyundandı ve adayı Saraken Arap kurtarmaları için İmparator Nikiforos tarafından gönderilmişlerdi. Kimileri Venedik'ten gelip yerleşmişlerdi. Melissini, Vlasti, Kalerides, Kavalades, Skordiles, Varuhides, Kalafites, Dafnomilides ve bir kısım aileler Bizans yerine geçiyordu. Venedik dalından gelenler ise Dandoli, Damolini, Muazzi, Saunazzi, Veneriades, Vernarda aileleriydi. Buradaki aile isimleri çoğuldur. Mesela Kalafatides, Kalafatçılar, Dandoli, Dandoloslar, Hacıdakides, Hacılar vesaire.